Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi haftalar. Geçen hafta burada değildim, özür dilerim. Çünkü ne yaptıysam denk getiremedim. Kayıt yapmam gereken saatlerde bir şehirden başka bir şehire giden bir trendeydim. Aslında trenden yayın yapmayı deneyebilirdik ve hani ilginç bir şey olurdu belki ama o riski almayalım dedik. Çünkü internetin ne kadar çalışır olacağı belli değil. Dolayısıyla gene bir hafta atlamış olarak huzurlarınızdayım. Bu hafta ne yapayım diye düşünürken bu düşünmeye neredeyse 10 gün önce başladım. 10 gündür sizin hatırınız için korkunç bir şeye dalmış bulunuyorum. O da YouTube'da eline mikrofonu alıp sokağa fırlayan herkesin büyük araştırma, bu seçimde kime oy vereceksiniz videoları. Bunlar bize tabii kimin kime ne oy vereceğini ya da kimin kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiyorlar. Hatta bu konuda ipucu bile vermiyorlar ama halk kimdir? Halka sormak nedir? Halka sorarak hakikate ulaşılır mı? Zaten sorulan kişi halk mıdır? Filan gibi soruları kafamızda yeniden canlandırıyorlar. Belki de hani kimin kime sempati duyduğu konusunda ufak ipuçları veriyorlardır. Ben alamadım. Çünkü genellikle bu tür videolarda aslında videoyu çekenin bize göstermek istediği şeyden başka bir şey görmüyoruz. Yani bunu da birkaç örnekle anlatmaya çalışacağım. Efendim hakikaten epey bir zamandır sokak röportajları çok yaygındı. Birazcık o röportajcıların da istediği gibi kavga çıkarmaya yarıyorlardı. Yani biri konuşuyor, uzatıyor lafı, uzatıyor. Tam o sırada yoldan geçen başka biri müdahale ediyor. O ikisi aralarında tartışmaya başlıyorlar falan. Ve sanıyorum bunlar da tık kazandırıyor. O hangi site adını yapıyorlarsa ya da hangi yayın kuruluşu adını yapıyorlarsa genellikle bunlar YouTube'da bulunuyorlar. Yani belli sayıda da izleniyorlar belli ki. Yani heveslileri var. Genellikle kavga çıkarıyorlardı. Ama yenilik yapmışlar. Şimdi evet gene aynı kişiler ellerinde mikrofonlarıyla ona buna mikrofon uzatıyorlar. Fakat bu defa lafı uzatmıyorlar. Kısaca ya bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz? Filan gibi bir soru soruyorlar. Altta da resimlerini koyuyorlar. Ya da parti amblemlerini. İşte onlar ding ding filan diye atıyor. Bize de rakamlı bir sonuç geliyor. Ya da ne kadar sonuçsa. Yani İstanbul'da araştırdık deyip 25 kişiye sorduğunuz zaman bu sonucun neyi temsil ettiği konusunda insan bayağı şüpheye düşer. Şimdi diyeceksiniz ki ya kamuoyu araştırmaları daha mı iyi? Bir anlamda daha iyi, bir anlamda aynı şey. Peki o zaman bir bakalım ne anlamda aynı şey, ne anlamda daha iyi? Kamuoyu araştırmaları bize önümüzdeki seçimlerde ya da referandumlarda her neyse ne olacağı hakkında bir fikir verir. Ama asla kesin sonucu söylemez. Zaten söyleyecek olsa bütün o seçim zahmetine ne gerek var? Kamuoyu şirketleri araştırmalar yaparlardı. Onun ortalamasını alırdık. Ona göre işte bir cumhurbaşkanı atardık. Bir meclis seçerdik filan. söylemiyorlar. Ama bir fikir veriyorlar. Bu fikri vermeleri için de, yani anlamlı bir fikir vermeleri için de uymaları gereken bir sürü kural var. Bir kere soru soracaklarını insanları nasıl seçiyorlar? Bazı kamuoyu araştırmacıları telefonu ellerine alıp önlerine geleni telefon ediyorlar ya da işte belli bir şeye riayet ediyorlar ama bu iyi bir yöntem değil. Örneklem diye bir şey var. Yani hangi mahallede, hangi ilde, hangi ilçede, hangi cinsiyetten, hangi oturduğu mahalleye göre aşağı yukarı sınıfsal pozisyonunu da biraz anlamak mümkün. Hangi mahalleye giderek filan. Ama genellikle de her çaldığınız kapı açılmadığı ya da açılsa bile her sorduğunuz soruya cevap alamadığınız için o baştaki örneklem hiçbir zaman sondakine eşit olmuyor. O yüzden de işte yedekleriniz olması, yedek deneklerimiz olması lazım. Büyük bir listeyle yola çıkmış olmanız lazım. Tabii ki ne kadar çok insana sorarsanız o kadar mantıklı. Ama öte yandan İstanbul'da diyelim 3000 kişilik bir araştırma yapıyorsunuz. Bu araştırmanın tamamını Şişli'de yaparsanız çok anlamlı bir sonuç almazsınız. Daha doğrusu ne sonuç alacağınız belli olur. Çünkü Şişli'nin kime oy verdiği belli. Çok belli bir sonuç alırsınız ama bu sonuç Türkiye bütün hakkında hiçbir fikir vermez. Aynı şekilde Üsküdar'da yaparsanız aynı şeyi gene bir sonuç alırsınız ama bu da bir sonuç vermez. Peki Üsküdar mı Şişli mi ya da ikisinden dengeli mi soralım sorusunun cevaplarını bir sürü formüle uyarak, yani önceden yapılmış çalışmalar ve bu konuda geliştirilmiş metotlar, yöntemler konusunda ciddi eğitim almış insanların oturup çalışmaları gerekir. Peki o zaman çok anlamlı bir sonuç çıkıyor mu? Daha anlamlı bir sonuç çıkıyor. Çok anlamlı mı? Hayır. Genellikle kamuoyu araştırmaları çuvallar. İşte iki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden bahsetmiştim. Orada mesela kamuoyu araştırmaları büyük bir cumhuriyetçi dalganın geleceğini iddia ettiler. Tam tersine dalga malga gelmedi. Hatta demokratlar iki konuda, yani senatoda ve valiler konusunda yerlerini sağlamlaştırdılar. Mecliste çoğunluğu kaybettiler fakat kamuoyu araştırmalarına bakacak olsanız 40-50 fark atacaktı cumhuriyetçiler. 7-8 farkı zor buldular. Demek ki Amerika'da, yani bir sürü kamuoyu araştırmasının yapıldığı, bunun gayet tırnak içinde bilimsel yöntemlerle yapıldığı ve birçok şirket tarafından yapıldığı, Amerika'da bile aslında kamuoyu araştırmaları bize hakikati söylemez. Bazen tutar. Bir ara Konda çok iyi tutturuyordu ve o yüzden herkes bir hayranlıkla bakıyordu Konda'ya. Bu şans olabilir ya da o güne kadar Türkiye'de yapılan araştırmaların kale almadığı, ciddiye almadığı bir takım teknikleri filan daha ciddiye alarak yaptığı için olabilir. Ama her nedense Konda araştırmaları bir dönem çok tuttu. Ondan sonra diğerleri gibi olmaya başladı orada. Bu arada o araştırmaların babası olan diyelim Tarhan Erdem'i de anmadan geçmeyelim. Şimdi fakat bu kamuoyu araştırmaları özellikle bütün her parti kendi aleyhine çıkan araştırmaya TÜKAK'a dediği için, o da araştırma mı, esas araştırma burada filan dediği için ve herkes birbirini kırmakta olduğu için farkında değildi ama sektörün canını okudular. Yani bir bütün olarak kamuoyu araştırmalarına güven azaldı. Kamuoyu araştırmalarına güven azalınca kamuoyu araştırmalarının hakikati yansıtma şansı daha da düşüyor. Yani bu kendi kendini yerine getiren kehanet gibidir bunlar çünkü. Cevap veren insanlar zaten inanmadan veriyorlar cevapları. Yalan söylüyorlar, gizliyorlar gerçek eğilimlerini filan falan. Yani ne kadar güvenilmez olursa o kadar daha güvenilmez oluyor bunlar. Ama işte son günlerde o yaygınlaşan elimi mikrofonu aldım, fırladım sokağa, önüme geleni sordum. Araştırmaları nedense biraz daha güvenilir görülüyor. Neden? Çünkü gözümüzün önünde. Ötekileri soruyu kim sordu? Soruları kim hazırladı? Nerede soruldu? Bütün bu detaylar var. Bu detaylar çok araştırırsanız ve sorarsanız sizden önemli bir kısmını gizlemezler. Ama kimse o zahmete katlanmadığı için, kimse de sormadığı için soruyu sizin hayatınızdan uzakta bir yerde oluyormuş, gerçekleşiyormuş gibi olur. Dolayısıyla güveniniz azalır gittikçe. Halbuki burada ya işte kanlı canlı insanlarla elinde mikrofonda konuşuyor adam kardeşim. Yani onlar da cevap veriyorlar. Dolayısıyla sanki daha güven verici gibi. Ama tabii orada hepimizin gözden kaçırdığı bir şey var. Ben de ilk 5-10 tanesinden sonra uyandım. Arada kesmeler var. Yani aslında kaç kişiyle konuştu elinde mikrofon olan arkadaş? Bunların hangilerini kullandı, hangilerini kullanmadı bilmiyoruz. Belki 500 kişiye sordu. Bir gün boyunca yapabilirsiniz bunu. Özellikle hızlı soru tekniğiyle, yani uzun uzun her sorduğunuz kişiyle muhabbet etmiyorsanız 500 kişiye sorabilirsiniz. Ondan sonra bunun 25'ini kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonuç çıkarırsınız o zaman. Yani bu sözüm ona araştırmayı yapan kuruluşun eğilimi neyse çıkacak olan da odur. Nitekim şöyle bir şey görünmeye başlandı. AKP yanlısı bir takım medya kuruluşları, hem de küçük kuruluşlar, YouTube kanalları falan. Yani çok büyük kanallar bu işe, yani ne kadar büyük kanal kaldıysa artık, çok da fazla girişmiyorlar. Ama AKP yanlısı olduğu belli olan bir takım kuruluşlar biraz geç uyanıp geç girdiler. Geç girdikleri için de çok gürültü ederek ve işi bir de yanlış yaparak, yani hani zaten yanlış olan bir işi daha da yanlış yaparak bu olayı da komik hale getirmeyi başardılar. Başarmışlar daha doğrusu. Yani ben seyretmeye başladığımda 2 ya da 3 şey vardı, kuruluş vardı. İsim vermeyeceğim burada. İşte bunlar, mesela şöyle bir şey vardı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? İlk 15'i alan kazanıyor. Yani bu şey basketbol maçı gibi. Ya da daha kötüsü şey snooker maçı gibi filan. Yani belli bir sayı var, büyülü sayı, ona ilk ulaşan kazanıyor. İlk 15 mi? Yani bu şu demek, toplam en az 15, en çok 29 kişiye soruyorsunuz demek. Şimdi bu, kimse buna inanmamızı beklemesin. Yani 29 kişiye sormadılar belli ki. 29 kişiye bir saatte sorarsınız. Halbuki elde mikrofonda dolaşan arkadaşlar belli ki onu çok daha fazla insanı sormuşlar. Ama onları böyle ding ding diye şeyler geçiyor. İşte 7, 8, Tayyip Erdoğan 13 oldu, Kılıçdaroğlu 14'e geldi, 14 oldu, 15'in için ne olacak filan diye. Yani televizyonda kötü yarışma programı izler gibi izliyorsunuz. Sonunda 1'e 15 oluyor, işte o kazanmış oluyor filan. Yani buradan halkın, yine tırnak içinde halk kim? Çünkü o belli değil. Sokaktan geçen herhangi insanlar halk mıdır? Halkın önümüzdeki muhtemel seçimlerde nasıl bir eğilim göstereceği konusunda bize ne kadar fikir verecekleri tartışma götürür. Şimdi bunların bazılarını size örnekleyeyim. En çok görülen Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mıydı? Fakat sonra birileri dürtük demiş gibi sanki şunları da görmeye başladı. Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı? Yani biri birinde demiş ki ya şu Mansur Yavaş'ı unutmayın, onu da bir gazlayın bakalım devreye girsin şimdi. Kılıçdaroğlu mu? Yani Mansur Yavaş mı? Erdoğan mı? Pardon. Şimdi böyle bir şey aday olacağı konusunda en ufak bir ipucu vermemiş olan sadece işte birilerinin gazlamakta olduğu Ümit Özdağ'ın filan mesela. Mansur Yavaş'ın niye Erdoğan'la rakip olarak çıkarıldığı düşünülmesi gereken bir soru. Bakın bunu düşünerek daha ciddi bir hakikate varabiliriz. Yani niye birdenbire başta Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı iken Erdoğan mı Mansur Yavaş mı geliyor? Niye mesela İmamoğlu mu Erdoğan mı çok fazla yok. Yok çünkü. Var birkaç tane, ondan da yapmışlar. Niye yok? Mansur Yavaş bunların hepsini de kazanmıyor bu arada. Halbuki Mansur Yavaşçıların en çok gaz verdiği konu Mansur Yavaş aday olsun Erdoğan'ı bitirir. Yok yani o araştırmalara göre bitirmiyor. Yani bir iki yerde önde çıktı. Ben 10 tane kadar Yavaş Erdoğan şeyi izledim. Yok onlarda 10'dan 8'inde Erdoğan kazanıyor. Ama dediğim gibi toplam 15 oya ulaşan kazanır olduğu için herhalde araştırmayı yapan arkadaşlar kimi istiyorlarsa onu kazandırıyorlar. Kılıçdaroğlu Erdoğanlarda Kılıçdaroğlu daha çok kazanıyor. Ama bu halkın yine tırnak içinde bir halk o. Halkın Kılıçdaroğlu'ndan ziyade Mansur Yavaş'ı tercih ettiğini ya da tersini göstermiyor. O video klipleri hazırlayanların eğilimini gösteriyor sadece. Bunlar yine iyi olanlar. Parti yarın seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz var. Fakat o zahmet isteyen bir şey. O yüzden o zahmetli şeyle uğraşmak istememiş çoğunluk. Ama var. Bunlardan da var. Epeyce seyrettim onlardan da. Orada oylar daha makul dağılıyor ve hakikaten biraz beklediğiniz gibi hangi mahallede yapıldığına göre ne bekliyorsanız ona yakın şeyler çıkıyor. Ama gene de topladığınızda 100 en fazla soru sorulmuş oluyor. Bunların iyi tarafı, tek iyi tarafı bence, lafı uzatmadan şu mu şu mu ya da hangi parti neden? Kısa cevap verin, başkasına geçiyorum. Yani o lafı uzatan, karşısındakini konuşturdukça konuşturan, yoldan geçenleri katan ve hani olay çıksın torba dolsun anlayışından biraz uzaklaşmış gibiler. İyi tarafı o. Yani en azından bir de o manasız kavgaları çıkar bakayım cebindeki cep telefonlara filan ya da ben Almanya'dan geldim, Almanya çok daha kötü durumda filan, o zaman niye gelmiyorsun, gel Türkiye'ye gibi yani mahalle kavgasına çok yatkın şeyler daha az oluyor ya da olmuyor. Çok ipe sapa gelmeyen şeyler. Mesela kim aday olsun sorusuyla yapılmış şeyler. Bunda da size söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Tayyip Erdoğan. Bu nasıl bir soru? Yani böyle bir soru olamaz. Yani muhalefetten kim aday olsun meşru bir sorudur. İsteyen de ya ben zaten muhalefetten kim aday olursa olsun bana ne deyip geçer. Cevap vermez. Erdoğan demiş olur yani. Ama bunu da değerlendirmeye almazsınız. Hayır, değerlendirmeye alıyorlar. Yani rakamlar uçuşuyor ortada. Erdoğan aday olsun demek, adam zaten açıklamış aday olacağım diye. Nasıl bir soru bu? Yanlış anlamışlar. Yani bir takım araştırma şirketleri Erdoğan'ın karşısında kim olursa daha çok ağırdır filan gibi şeylerde bunları bir arada anıyor ya bu isimleri. Onu yanlış anlamışlar. Bunları birbiriyle karşılaştırıyorlar. Çok anlamsız. Yani bize hiçbir şey söylemiyor. Bazı yerlerde Meral Akşener mi Erdoğan mı sorusuna rastladı. Nasıl? Meral Akşener aday değil. Aday olmayacağını açıkladı kadıncağız. Yani burada tek meşru soru Altılı Masa'nın adayı mı Erdoğan mı olabilirdi? Ama o sorulmuyor. Nitekim Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna bir sürü insan Kılıçdaroğlu ama seçilemeyecek. Keşke başkası olsaydı diye cevap veriyor. Keşke başkası olsaydı bir sürü insan çoğunluk değil ama belli sayıda yani dikkat çekecek sayıda insan bu cevabı veriyor. Keşke başkası olsaydı. Başkası kim diye sormuyor. Anketi yapan iyi de ediyor çünkü laf çok uzayacak. Ve bir sürü isim dolaşmaya başlayacak orada. Ali Babacan'ı bile öneren oldu. Fakat özellikle yurt illerinde yapılan araştırmalarda inatla Selahattin Demirtaş, ikisi de değil Selahattin Demirtaş diyenler çok fazlaydı. Şimdi elinde mikrofon tutan arkadaş ya ama o aday değil olamayacaktı herhalde yani hani hukuki durum filan. Selo Başkan diye tutturanlar vardı. Bunları da yazacak bir yer olmadığı için bunları tam olarak sayamıyorsunuz. Ve beklenecek eğer vilayetlerde oldu. Hayret verici ölçüde mesela Şanlıurfa'da da çıktı. Yani orada HDP'nin aldığı oya göre çok daha fazla çıktı. Partilere göre yapılanlarda HDP bayağı çok ayandı. Ama dediğim gibi bu bize HDP'nin önümüzdeki seçimlerde büyük bir oy alacağını mı söylüyor? Yoksa araştırmayı yapanların ortalık karıştırma yani bakın HDP opsiyonu da var ha deme eğiliminden bir kaynaklanıyor. Emin değiliz. Emin olmamız mümkün. Çok güzel cevaplar da vardı. Mesela gidişin oğlum deyip cevap vermeyenler vardı. Bir hukukçu kimliğiyle efendim oy gizlidir. O yüzden bana bu soruyu sormanız yakışık almadı şimdi deyip cevap vermeden gidenler de vardı ki haklılar. Yani hiç kimse herhangi bir seçimde vereceği oyu önceden birilerine beyan etmek zorunda değil. Bundan çekinebilir ya da ilgi olarak yapmayabilir. O yüzden bunlar da vardı ama o yani gidişin ne olduğunu çok sevdim. Ben çünkü hakikaten oğlum gidişine ya diye cevap veren bir sürü insan vardı. Bir çocukcağız vardı çok genç. Cumhurbaşkanı kim olsun sorusuna ben olacağım. Çok kendinden emindi. Yani bu yeni kuşağı narsistik kuşak diyorlar ya. Bu hakikaten iyi bir örneği onun. Ben olacağım. Ya tamam şimdi sen aday değilsin şimdi. Yani yok ben olacağım. Ya vakit yok. Ne zaman olacak? Yani ayrıca üniversite bitirdin mi? Bitirmeyen de oluyor ne de olsa. Ben olacağım valla. Yani bana oy verin diye tutturan bir çocukcağız vardı. İlginç bir arkadaştı. Bunun dışında neden sorusuna kestirme bir cevap vermeyip lafı uzatan vardı. Onları da kısa kesmek için hakikaten, hakkını yemeyeyim şimdi, röportajı yapan uğraşıyordu. Ama bazıları susmak bilmiyor. Yani bu arada cevabı da vermiyor. Halkımız hiç aptal değildir. Halkımız uyanıktır. Halkımız ekranda görünmeyi sever. Halkımız 15 dakika ne? Hani bir gün gelecek herkes 15 dakika meşru olacaktı ya Warhol'a göre. Halkımız ekranda görünmek için elinden geleni yapar. En azından bazılarımız. Dolayısıyla Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu sorusuna cevap vermeyin. Önce uzun uzun başımızın ne kadar büyük belada olduğunu anladım. Ama hemen karşısında ama öte yandan da muhalefetten biri gelirse ne olur onu da bilmiyoruz. Hani gelen gideni aratır mı filan. Ha kardeşim alt tarafı sana bir soru sordular. Yani Cumhurbaşkanı senin vereceğin cevaba göre belirlenmeyecek. Ver bir cevap çek git. Hayır. Ekranda yüzü görünecek ya o. O fırsatı bir kere yakalamış kaçırmaz. 15 dakikayı geçmeli. Bunu yapanlar da vardı. Yani gördüğünüz gibi bunları seyretmek kendisi iyi bir sosyolojik araştırma olabilir. Yani bu anketlerin kendileri değil. Ama bütün bu anketleri arka arkaya dizdiğinizde sosyolojik bir araştırmaya malzeme teşkil edecek bayağı mal var. Mesela bir abla vardı başörtülü. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu sorusuna tipimden belli değil mi dedi. Şimdi vallahi ben anlamadım bu arada. Çünkü çok ön yargı kırıcı bir yanı var bu röportajların. Bir dedim yani bayağı başörtülü ama baş şeklinde başörtülü. Dolayısıyla bundan 15 yıl önce olsa hemen AKP'ye yazacağımız bir takım kadınlar. Onlardan tabii ki reis, Tayyip Erdoğan filan gibi sesler beklerken ben ön yargılıymışım. Bunların çoğu yok hayır Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz demediler. Ama oy vermeyeceğiz dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını belirttiler. Bu önemli bir bilgi mesela. Ama özellikle bunları mı seçmiş? Gene yani bize seçimler hakkında bir fikir vermiyor. Ama sosyolojik bir araştırma yapacak olsak bu önemli bir bilgi. Bizim ön yargılarımızı kırması açısından. Yani o ablanın tipimden belli değil mi? Diyen hani ve kıyafetini şöyle göstereyim. Öyle diyen ablanın çok da haklı olmadığını söylüyor bize. Bu önemli. Yoksa yani bunlar ayrıca kararsız oy diye bir şey yok. Sandığa hiç mi gitmeyecek o kadınlar? Oy kullanmayacaklar mı? Ya da işte oy pusulasını bozacaklar mı? 4-5 ay diyelim mühür basıp bunu bilemiyoruz. Belki de sonunda gene dönüp buluşup Erdoğan'a oy verecekler. Belki de kocaları, babaları, abileri duymasın diye söylemediler. Kılıçdaroğlu'na oy verecekler belki. Belki gidip Selahattin Demirtaş'a oy verecekler. Selahattin Demirtaş adı pusulada yazıldıysa elleriyle yazacaklar belki. Bilmiyoruz ki. O yüzden şimdi burasına bakmayalım ama bizim ön yargılarımızı göstermesi ve sarsması açısından bu önemliydi. Yani o tipimden belli değil mi? Diğer hanımefendinin diyelim bu defa da tipinin o kadar belirgin olmadığını ya da artık kendi başında bir şey söylemekten uzaklaştığını kabul etmemiz lazım. Son bir nokta, yakaladığım bir nokta söyleyeyim. Neden Erdoğan diyenlere neden sorusu adam mı hizmet etti? Arkadaşlar politikacı hizmetkar değildir. Politikada hizmet için filan yapılmaz. Hükmetmek için yapılır. Hadi hükmetme kelimesi kötü geliyorsa yönetmek için yapılır. O yapılan şeylere hizmet denmez. Hizmet başka bir şeydir. O politikacıların iktidara geldikten sonra onların yanında çalışan memurların yaptığı şeydir o. Dolayısıyla adam halka hizmet ediyor, etmiyor. Kendine hizmet ediyor. Bu kendine avanta sağlıyor anlamında söylemiyorum. Onu da yapıyorlar tabii. Yani o ayrı hikaye de kendine hizmet ediyor. Yani kendi egosuna hizmet ediyor. Kendi inanç sistemine hizmet ediyor. Dolayısıyla kendine hizmet eder, hizmet etti adam, yol yaptı filan. Ama bu cevabın ilginç bir gelişimi var. Öteki ne yaptı? Ne yapmasını istiyordunuz? Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak 2 viyadük 4 alt geçit mi yapacaktı? Yani böyle bir şey beklenebilir mi, söylenebilir mi? Muhalefetteysiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Hani eskiden bu cumhurbaşkanlık sistemi yokken muhalefetin bir hükmü, yani mecliste şunu bunu değiştirmek falan gibi bir hükmü vardı. Artık o da kalmadı. Muhalefette olan hiçbir şey yapamaz. Muhalefette olandan hizmet beklenmez. İşin ama en kötü tarafı şu. Bunu söyleyen de bunu biliyor. Söyleyecek lafı kalmamış. Ne yaptı ki bu? Ne yaptı ya? Ne yapacaktı? Muhalefet pozisyonundan ne yapmasını istiyordunuz? Bu soru ya da bu tepki iktidarda olana verilir. Ne yaptı ya bugüne kadar? O zaman öteki tarafa verin kardeşim. Başka birini deneyin. Velhasıl falan. Bu araştırmalar vallahi bulursanız YouTube'da izleyin. Çok eğlenceli. Yani bayağı güldürüyor insanı. Bir de hakikaten hem kendi ön yargılarımız hakkında hem de genel ortamdaki üslup hakkında bir fikir veriyor. Seçimi kimin kazanacağına dair hiçbir fikir vermiyor. Zaten sorular yanlış soruyor. Zaten verilen cevapların ne kadarı kullanılmış bunları bile bilmiyoruz. Yani 150 kişiye sorulup 20'si kullanılmış anketlerde olabilir. Hiç, yani bunu bilmemiz mümkün değil. Ama bunları iyi kesiyorsanız bizim gözümüzü aldatabilir. Ama zaten bugün politikanın geldiği yer bu. Gözümüzü aldatmak. O yüzden iyisi mi? Siz kendi evinizde oturup sağa sola bir iki telefon ederek kendi anketlerinizi kendiniz yapın. Ve bekleyelim hep beraber. Ama bu anketlere bakmayı ihmal etmeyin. İleride mutlaka bir tür sosyolojik araştırmada bir işimize yarayacaklar. Haftaya görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.